Ayrım 32. Yiğitçe bir hamle. İlk sanayi programına geçiş. Şimdi burada bir bakışta romantizmi olmayan, belki biraz sıkıcı, ne kadar özetlesek de gene bazı rakamlara, karar ve kanun işlemlerine dayanan iktisadi nitelikte araştırma ve inşa çabalarını ele alacağız. Öyle çabalar ki metotları, kadroları ve kaynakları bakımından memleket hazin bir yoksunluk içindedir. Ama bu araştırma ve çabaların yürütülüşünde, hayata tatbik edilişinde bütün yetersizliklerine rağmen gene de yiğitçe bir kendini verişin ruhu ve manası vardır. Kaldı ki bizde memleketin devlet eliyle ilk sanayileştirilme hareketi hazin bir takım rakamlar içinde olsa da ilk sanayi programına geçiş, ilk konular ve uygulamalar hakkında yayınlar da yoktur. Ama bütün bunlar ki hükümet siyaseti olmuştur ve ne kadar bocalamalı olsa da bir hükümet eliyle yürütülmüştür. Bu devre ki bütün başarı ve başarısızlıklarıyla adını İsmet Paşa iktidarı devri dediğimiz devrin hesap defterine yazılmıştır. Bunun için burada ve bu konuda yorucu da olsa bazı özetler vermeyi iktisat tarihimizin bir safhasında bir faslı belirtmek bakımından da gerekli ve faydalı buluyoruz. İlk sanayi programının hedefi evvela ithalatımızda yer alan fakat ham maddeleri dahil de tedarik edilebilecek olan yahut da bazı ham madde ithalleri suretiyle dahilde kurulmaları mümkün görülen bazı sanayi kollarını ve ünitelerini devlet gücü veya mümkün olan yabancı yardımlarla kurmaktı. Bu kollar başlıca 5 grupta toplanıyordu. A. Dokuma sanayi, pamuk, kendir, yün. B. Maden sanayi, demir, sömikok, kömürü, kömür müştakları, bakır, kükürt. C. Selüloz sanayi, selüloz, kağıt ve karton, suni ipek. D. Seramik sanayi, şişe, cam, porselen. D. Kimya sanayi, zat yağı, klor, sut kostik, süperfosfat. Bu sanayinin tesisine geçilirken bunlarla ilgili mal bedelleri yekunu ithalatımızda 64 milyon 744 bin liralık bir hacim tutuyordu ve 1930'da genel ithalatımız yekunu 147 milyon 533 bin 708 liraydı. Demek yeni kurulacak sanayi, ithalat yekunumuzun yarısına yakın bir kısmının dahilde üretimini sağlamaya yönelecekti. Ele alınan sanayi kollarının 1930 genel ithalattaki hisseleri şöyleydi. A. Dokumalar 36 milyon 388 bin. B. Madeni mamuller 16 milyon 445 bin. C. Selüloz kağıt 5 milyon 247 bin. D. Cam seramik 2 milyon 981 bin. F. Kimya 5 milyon 383 bin. Ancak yukarıda işaret olunan tesis kolları ile beraber gene birinci sanayi plan ve programında şu işler de ele alınıyordu. 1. Elektrifikasyon meselesi ve enerji teşkilatı. 2. Altın ve petrol arama işleri ve teşkilatı. 3. Jeoloji tedrisatı ve jeologlar yetiştirilmesi. 4. Mesleki tedrisat, teknik öğretim. Elektrifikasyon işleri, kurulacak elektrik etüt idaresi ve altın petrol arama işleri de maden arama umum müdürlüğü elinde toplanacak, teknik öğretim ise Maarif vekaletince düzenlenecekti. Yapılması ele alınan tesisler ise Sümerbank ve İş Bankası arasında ve tahmin edilen yatırım hacimleri ile şöyle taksim ediliyor ve yatırım yekunu 44 milyon liraya varıyordu. Pamuk sanayi 18 milyon 538 bin lira. Kendir sanayi 1 milyon 700 bin lira. Kamgan, yün 1 milyon 560 bin lira. Demir sanayi 10 milyon lira. Bakır %55 sanayi 550 bin lira. Kükürt sanayi 150 bin lira. Selüloz kağıt hamuru 1 milyon 25 bin lira. Kağıt hamuru 3 milyon 790 bin lira. Suni ipek sanayi 490 bin lira. Porselen sanayi 800 bin lira. Kimya sanayi 2 milyon 360 bin lira. İş Bankası sömikok 1 milyon lira. Cam ve şişe 1 milyon 250 bin lira. Kükürt 150 bin lira. Toplam 2 milyon 400 bin lira. En önemli ve gelecekleri çok emniyeti görülen tesisler tabii en başta dokuma tesisleriydi. Bahçeci şu fabrikalar yapılacaktı. Kayseri Pamuklu Dokuma 33 bin il ve 3 bin tezgah 2 milyon 970 bin lira. Nazilli Basma Dokuma 29 bin il ve 2 milyon 320 bin lira. Konya Ereğli Dokuma 16 bin 500 il 2 milyon 755 bin lira. Ayrıca Malatya'da tetkiklere girişilecek ve İstanbul'da Bakırköy Pamuklu Dokuma Fabrikası genişletilecekti. Kamgarn Fabrikası daha sonra Bursa Merinos Fabrikası şeklini aldı. Suni İpek Yemlik'te kuruldu. Selüloz Kağıt Sanayi'nin ilk kombinası İzmit'te meydana geldi ve sonra çok genişledi. Birinci 5 yıllık sanayi planı denilen tesisler listesi, dünya iktisat buhranının en büyük depresyonları içinde hazırlanmıştı. 1932'de Londra'da bir iktisat konferansı toplandı. İktisat vekili Celal Bey ve bir Türk heyeti bu konferansta bulundular. Celal Bey, başvekalete planı takdim ederken sunduğu yazıda bu konferansa ait intibalarına değinir. Konferans, dünyayı saran büyük iktisadi çöküntüye çıkış yolları bulmak için toplanmıştı. Bu çareleri arayan Batılılar, bu arada eski yarı sömürge ve sömürgelerin sanayileşme çabaları üstünde durdular. Bunu yerenler oldu. Hatta Alman mürahaslarından Müller, Türkiye'nin sanayileşme arzularını açıkça zararlı görüyordu. Bu sözler Türkiye'de tepkiler yaratmıştı. İşte bu ilk iktisat planı ile Türkiye, sanayileşme alanında ilk kararlı adımını atmış oluyordu. Fakat ortada bir takım müşküller de vardı. Dünya buhranı dolayısıyla döviz tedariki güçleşmişti. Buna karşı hükümet, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında varılan mali anlaşma dolayısıyla Sovyetlerin sağladığı 8 milyon altın dolarlık krediden faydalanacaktı. O zamanki rayici ve Rusya'nın Türkiye'ye vereceği tesislerde uygulayacağı ucuz bedellere, faizsiz tehdiyeye göre bu parayla çok şeyler yapılabilirdi. Bu kredi İsmet Paşa'nın 1931'de Rusya'yı ziyareti sırasında sağlanmıştı. Tesisat kredi şeklindeydi. Kayseri ve Nazilli dokuma fabrikaları bu krediden yapıldı. Tesislerin ucuza mal edilmesi bu fabrikalardan sonra da elde istifade edilebilecek önemli bir kredi kaynağı bırakıyordu. Fakat bu kaynaktan tam faydalanılmadı. Merciler kredi arzına cevap veremiyordu. Biraz Milli Müdafaa, biraz Ankara Belediyesi ihtiyaçları gibi sahaların dışındaki kredi bakiyesi kullanılamadan kaldı. İmkan bulunursa diğer milletler arası kredilerden de istifade edilecekti. İkinci Dünya Harbi sonuna kadar dışarıdan sağlanabilen kredi, başlıca olarak bu 8 milyon altın dolarlık Sovyet kredisiyle Karabük Demirçelik Fabrikaları ve Çatalazı Elektrik Santrali'nin inşasına tahsis edilen 16 milyon liralık bir İngiliz tesis kredisinden ibarettir. İkinci Dünya Harbi içinde ve 150 milyon mark olarak ihsari anlaşmaları yapılan Alman kredisi olayların gelişmesi dolayısıyla kullanılamamıştı. Ama hükümet yine de bütçe kaynaklarına güveniyordu. Nitekim 1934'ten itibaren ve bu tesis işleri için bütçeden 6 milyon liralık bir tahsisin yeni tesis işlerine verilmesi iktisat vekaletinin istekleri arasındaydı. Bu tahsisin 1930 sonrası bütçelerine göre ifade ettiği meblağı belirtmiş olmak için o yıllarda bütçenin genel manzarasını verelim 1000 lira olarak. Yıl 1931, gelir 176.705, gider 185.555. Yıl 1932, gelir 169.354, gider 185.615. Yıl 1933, gelir 170.477, gider 215.670. Yıl 1934, gelir 184.081, gider 250.662. Yıl 1935, gelir 195.013, gider 279.009. Yıl 1936, gelir 212.764, gider 273.348. Yıl 1937, gelir 231.020, gider 306.348. Yıl 1938, gelir 250.094, gider 323.241. Bu tabloya 1930'da altın fiyatının 8.30 ve 1939'da 1100 kuruş olduğunu da eklemeliyiz. Bundan başka 1930'da gider bütçesinin %28.3'ünün yani 62.500.000 lirasının milli müdafaaya ve %14.6'sı ile 32.189 lirasının dış borçlara, Düyun-u Umiye'ye ayrıldığında vermeliyiz ki hükümetin ilk sanayi planına ne kadar mütevazi rakamlarla girebildiğini açıklamış olalım. O sıralarda hususi teşebbüs suretinde bir şeker sanayi tesisine gidilmekte olduğundan, 1927'de Uşak ve Alpbolu fabrikaları faaliyete geçmiş bulunduğundan bu sanayi kolu devlet sanayi planının dışında bırakılıyordu. Demir çelik fabrikası programı alınırken Türkiye'de bunu besleyecek demir cevheri madenleri henüz keşfedilmemişti. Bu tesis programı alınırken ham demirin Cezayir'den getirilmesi düşünülmüştü. Karabük demir çelik fabrikaları keşfedildi. Bu süreçte ham madde ithalinden kurtulundu. Şevki Süreyya Aydemir, Türkiye'de demir ve çelik sanayi İKA Ajansı tarafından basılmıştır 1962. Türkiye'de demir yatakları aranması ve bir demir sanayinin kurulması teşebbüsü Cumhuriyet'le beraber başlar. 1924'te Ayvalık civarında Ayazment madeninin işletilmesi düşünüldü. 1925'te Avusturyalı Doktor Granik demir ve kömür madenlerinin incelenmesi için davet edildi. 1925'te demir çelik sanayinin kurulması düşünüldü. 16 Mart 1926'da Ticaret Bakanlığı bu konuda başvekalete başvurdu ve 17 Mart 1926'da demir sanayinin kurulmasına dair olan 786 sayılı kanun çıkarıldı. Bu kanunla Karadeniz mahallesinde devlet tarafından demir sanayi tesisi ile ilgili demir, kömür madenlerinin teknik araştırma tesis ve işletilmesi için 4 senede sarf edilmek üzere 18 milyon liralık tahsisat kabul edildi. Bir de Demir Sanayi Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Umum Müdürlük 1928'de lağvedildi. İşin bir yabancı şirketle müşterek yürütülmesi düşünüldü. Fakat bu da yürümedi. Nihayet Demir Çelik Sanayi 1934'te 1. 5 yıllık plana alındı. Divri Yatakları 1937'de dikkati çekmiş, MTA İdaresi 1938'de işe ele almıştır. Tamamlayıcı programlar. Birinci 5 yıllık sanayi programı gerçi aksaksız başarılamadı. Program üzerinde ayrıca bir sıra değişiklikler ve ilaveler yapıldı. Mesela Sivas Çimento, İzmit 2. Kağıt Fabrikaları ile Bakırköy Bez Fabrikası genişletilmesi gibi yeni tesis işleri de aynı programa ek olarak Sümerbank'a verildi. Fakat iş bununla da kalmadı. Adana 2. 4 yıllık sanayi programı denilen ve muhtelif teşekkülleri ilgilendiren işlerden Azot Fabrikası, Curuf Çimento Fabrikası, Motör Fabrikası, Erzurum Pamuk İpliği Fabrikaları, Yeni Dört Şeker Fabrikası'na iştirak ile boru fabrikası bir ilave listeyle Sümerbank ve Glikos tetkik safhasına alınıyordu. Bu arada 1. 5 yıllık programın tespitinde hesaba katılmayan ve dolayısıyla ilk mali tahminlerine girmediği anlaşılan 32 nevi iş için ve harcamaların hesaba alınması ilk hesapları tamamen değiştirdi. Dolayısıyla 1. 5 yıllık sanayi programı sistematik şekilde ve önceden etrafıyla tertiplenmiş bir inşa planı olmadığı için işin realize edilmesi imkanlara bırakıldı ve ele ne alınabilmişse onun başarılmasına çalışıldı. İnşaatın ikmali işleri de yıllarla kayıtlanamayarak imkan ve şartlara bırakıldı. 1939 Mayıs sonunda Sanayi Tetkik İdaresi Başkanı olarak işe başladığım zaman durum bu merkezdeydi. Ama imkanlar da çok şey vaat etmiyordu ve dünya yeni bir umumi harbe doğru gidiyordu. Kaldı ki arada bir de 2. 5 yıllık sanayi programı projesi hazırlanmıştı. Büyük bir cilt halinde toplanan ve çok renkli bir memleket haritasıyla süslenen bu projenin hazırlanışına yabancı bazı uzmanlar, mesela şimdi ve zaman zaman Türkiye'ye ait iktisadi problemler hakkında fikir ve raporları görülen Alman Profesör Baadet, Türk Devleti hizmetinde olarak iştirak etmişti. Bu program meyve kurutmaları veya hayvancılık tesislerinden, ekmek ve yağ fabrikalarından, limon, portakal işletmelerinden, maden işletmelerine, ferrokrom tesislerine, deniz yollarına, margarin, boru, ateş tuğlası, teneke fabrikalarına ve daha nice tesislere kadar pek çok iş ve işletme konularını içine alıyordu. Fakat 1. 5 yıllık programın hayata tatbikinden edinilen tecrübeler hiçbir dış yardım olmadan mali güçlükleri içinde bir ülkenin hem de yeni bir dünya harbi öncesinde bu işlere girişmesi hususunu idarecileri imkansız göstermiş olacaktı ki bu program olduğu gibi terk edilmişti. Kaldı ki 1. 5 yıllık programda görülen hesap ihmalleri 2. 5 yıllık programda da görülüyordu. 90 milyon liraya aşan maliyetler sathi tahminlerle ele alınmıştı. Hülasa 2. 5 yıllık sanayi programı terk edilmiş fakat daha önce temas edilen 4 yıllık plan Vekiller Heyeti'nin 16.9.1938 tarihi ve 2/9.624 sayılı kararı ile kabul olunmuştu. Harp arefesinde 1. 5 yıllık programdan hala tamamlanamayan işlerin takibi ve 4 yıllık programın başarılması işleri sahnedeydi. Bu program ayrı ayrı teşekkülleri ilgilendiriyordu. Mesela morfin sanayi, un ekmek sanayi ile siloların tevsiye işleri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne veriliyordu. Deniz sanayi ve ticareti, Trabzon Limanı, İskenderun Limanı, 28 vapurun kısmen satın alınması, kısmen içeride yaptırılması, su mahsulleri sanayi ve ticareti, soda istihsali işleri Denizbank'a ayrılmıştı. Etibank çok geniş ve önemli işlerle vazifelendiriliyordu. Madencilik sahasında Şark kromları, Ergani bakır işletmeleri, Kuvarsan ve Murgul bakır madenleri, diğer metal işletmeleri ile Ereğli Zonguldak kömür havzasının ıslahı, Kütahya, Seyit Ömer, Değirmi Saz Zinyitleri, Zonguldak'ta Çatal Ağzı, Kütahya'da Tunç Bilek, Mıntıka elektrik santralleri, Çatal Ağzı limanı ve diğer bazı işleri bu banka başaracaktı. 1938 Mart'ında 1. Sanayi Programı'ndan henüz yapılamamış işlerle yeni ve 2. 4 yıllık sanayi programının Sümerbank, Etibank, Denizbank ve Toprak Mahsulleri Ofisi teşekküllerine vazife olarak verilen tesis konuları 164.240.545 liralık bir yatırım ve maliyet tahmini gösteriyordu. Hükümet bunu göze alamayınca ele alınan incelenmesi ve tahakkuku ilgili teşekküllere verilen işlerden Sümerbank'a ait 70, Etbank'a ait 4, Denizbank'a ait 2 fabrika ve su mahsulleri işleriyle vapur satın alınmaları ve iskele, limanlar konusunda müteahhit işleri ve toprak ofisinin morfin fabrikası kurmasını erteledi. Nihayet 10 Kasım 1938'de Atatürk vefat edip İsmet Paşa Cumhurreisi olunca bu işler vekiller heyetinde geniş bir revizyona tabi tutuldu. 3-3-1939 tarih ve 2/107/10 sayılı vekiller heyeti kararı çıkarıldı. Bu karar tetkik safhasında olmakla beraber mevcut şartlar içinde icra safhasına geçilmesine imkan görülmeyen bir kısım işleri erteliyordu. İcra safhasında olan işlerin de durumu gözden geçirilerek bunlar için 117.541.045 lirası dahilden 46.699.500 lirası hariçten olmak üzere 164.240.545 liranın tedariki karar altına alınıyordu. İsmet Paşa'nın başvekilliği zamanında devlet işletmeciliği niteliğinde olan plan ve programlaşma çabaları ile bunların icra safhalarını bu surette özetlemiş bulunuyoruz. Buraya kadar değinilen konular İsmet Paşa iktidarında devlet eliyle düzenleme ve inşa alanındaki işlerin önemli safhasını teşkil eder. Bu safhanın bir de İnönü'nün artık Cumhurbaşkanı olarak görevde bulunduğu devrede ve harp sonuna doğru hazırlanmaya başlayıp geniş bir inşa ve kalkınma sistemini ele alan plan ve programlar manzumesi vardır. Fakat CHP'nin harpten sonraki iktidar yorgunluğuyla İkinci Dünya Harbi'nin Türkiye için yarattığı harp sonrası şartları içinde el atmaya ve değerlendirmeye kudret bulamadığı bu hakikaten önemli program ve hazırlıkların hikayesi bu kitabın ikinci cildinde işlenecektir. Harp sonu programları ve bu programların akıbeti üzerinde ikinci bir safha vardır ki tamamen yorgunluk ve dolayısıyla bir başarısızlık hikayesi olan bu konuya ileride ayrıca değineceğiz. Bu bahsi son verirken şunu belirtelim ki bütün çelişmelik anlamlarına ve hatta anlamsızlığına rağmen Türkiye'nin bir devletçiliğe yöneliş ve bugünkü anlamda bir planlama niteliğinin uzak olsa da kendi gücünü seferber etmeye çalışarak bir özgür kalkınış çabası devri vardır. Bu bahiste ne kadar sıkıcı da olsa ana rakamları ve başça safhalarıyla bu hikayeyi özetlemeye çalıştık. Çünkü en basit şekilde de olsa bu konuları izleyici kaynaklar yayınlanmış değildir. Bu hikayeyi Lozan ruhuna, siyasi iktisadi egemenlik ihtirasına, anti-emperyalist bir gayrete bağlamak ve milli ekonomi üstünde gerek içten gerek dıştan gelecek sorumsuz her türlü kontrole karşı yiğitçe bir savaş saymalıdır. Bu savaşta hele yönetim ve kontrol doğrudan doğruya devlet elinde olan bu teşebbüslerde finansman, projeleme, tesis ve işletme işlerinde dile düşen suistimallerin olmayışını, bu işlerde görev ve sorumluluk kabul eden devlet ve iktisadi devlet teşekkülü kadrolarının ahlak ve karakter sağlamlığının bir delili olarak övmelidir. Hülasa, Atatürk'ün ölümünden önce hatta biraz eksik ve masumane sayılsa bile bir doktrin ve derin bir sistem temeline dayanmasa bile Türkiye, cihan buhranının yarattığı akımlar içinde evvela kendi kendine yetmek, sonra da dünya milletleri içinde yalnız fakir bir ham madde üreticisi değil de aynı zamanda sanayici bir ülkede olarak kalkınmak yolunda gayet göstermiştir. Bu devlet eliyle inşacılığın özel teşebbüsü, özel sektörü kayda altına alıcı, onu arka plana itici, aşağılatıcı ve devlet işletmeleri yanında imtiyazsız bırakan bir nizam olduğu yolunda şimdi bile ileri sürülen suçlamalar gerçeğe uymayan köksüz iddialardır. Devlet işletmeciliği özel sektör aleyhine hiçbir zaman bir imtiyaz, bir müdahale sistemi olmadı. Tersine olarak fiyat kontrolleri, fiyat tespitleri, kısıtlayıcı kar hadleri devlet işletmeleri aleyhine işlendi. Bugün olduğu gibi. Zaten bu devre cihan buhranının zorunlulukları ile girişilen şartlar içinde, yani 1933'ten başlayarak 2. Dünya Harbi'nin patladığı 1939 yılına kadar süren 6 yıllık kısa bir süreden ibarettir. 1939'da ise 2. Dünya Harbi Türkiye'nin önünde birden kara bir istihdam gibi yükseldi ve memleket aleyhine ufukta her türlü ihtimaller belirdi. Ama bu bahse biz ancak bu kitabın ikinci cildinde ve çeşitli meselelerle gireceğiz. Şimdi olayların gelişmelerini izlemek için biraz geriye dönmeliyiz. Ancak bu arada özel veya devlet sanayinin değil, bütün sanayinin ve genel ekonominin gelişmesini şiddetle engelleyen iki kanuni kaydı önemli işaret etmeliyim. Bunun birincisi, aslında küçük sanayinin korunması kaygısıyla konulmuş olmakla beraber motorsuz veya küçük takatte motorlarla çalışan sanayi yerlerinin büyük sanayi muamele vergisine tabi tuttuğu halde küçük sanayiyi muaf kılan muamele vergisi kaydıdır. Bu kayıt hesapsız muvazalara yol açmış, pek çok kuruluş teşebbüslerini önlemiş, çok zararlı olmuştur. İkincisi de güya sanayide yatırımları kurmak ve lüzumsuz rekabeti kaldırmak gayesiyle konulan sürprodüksiyon nizamnamesidir ki iktisat tarihimizin hazinliği izahı güç bir engelleme vesikasıdır. Bu iki konuyu ileride ve 1930-38 devresindeki sanayi hareketleri incelenirken ayrıca ve biraz daha etraflı temas edileceği için burada ayrıca üzerlerinde durmayacağız. Fakat yine tekrarlayalım ki devlet işletmeleri lehine özel himaye ve imtiyazlar, özel teşebbüs aleyhine kayıtlar ve kısıtlamalar asla düşünülememiştir. Yani milli ekonominin karma ekonomi olma vasfı 1938 öncesi devirde de daima dikkate alınmıştır.